Doktor Doktor Ekrem Buğra ikinci ile birlikteyiz. Yine keyifli güzel bir İstanbul sohbeti yapacağız. İstanbul deyince tabii konuklarıyla, konularıyla belki de üzerine en çok konuşulabilecek, hiç bıkmadan konu üretilebilecek bir şehirden bahsediyoruz. Var mı Ekrem Bey dünyada böyle üzerine bu kadar çok yazılmış? Mesela şimdi bu Dan Brown'un kitaplarıyla birlikte İtalya ve İtalya şehirlerinin kitaplara çok konu olduğunu görüyoruz. Eskiden de böyle miydi?
Dünyanın her yerinde edebiyat malzemesi olmuş, hakkında şarkılar yazılmış, insanlarda farklı hisler, duygular tedavi ettiren, çağrıştıran şehirler var. İtalya şehirleri elbette ki bunların başında geliyor. Bir Floransa, bir Roma, böyle şehirler. Fransa'da Paris, böyle bir şehir. Ama mesela Almanya'da böyle bir şehir duymadım. Belki Londra bir finans merkezi olması itibariyle, ama onun dışında Moskova, Petersburg belki Rus romantizmini yaşattığı için, ama bir Varşova için böyle bir şey duymadım.
Hı hı.
Yani dünyada böyle şehirler az. Mesela Casablanca için filmler yapılmış.
Hı.
Onun dışında çok fazla bir hususiyetleri
yoktur
belki. Film yapılmış. Film yapılmış ama o film günler yani bu zamana kadar evet. Konuşulmuş ama Casablanca'nın kayda değer bir hususiyeti yoktur.
Gördünüz mü?
Gördüm evet.
Filmler yani o film tabii çok eski anlatıyor ama
modern bir
mesela
şehir.
Ben şimdi gitmek isterim mesela o Kuzey Afrika'yı zaten merak ediyorum ama filmden de etkilenerek
Casablanca
sen yine çal sen
evet.
dendiğini görmek isterim.
Casablanca modern bir şehir. Yani Fas'ın tarihini yansıtan bir şehir değil. Hususiyeti Atlas Okyanusu kıyısında olması. Sonradan kurulmuş. Adı bile biliyorsunuz Arapça değil. Casablanca, beyaz ev demek. Yani o şey Fas'ın tarihi hususiyetlerini yansıtan şehirler Merakeş ve Fes'tir. Rabat bile baş şehir olan Rabat bile bir tarihi hususiyet olan bir şehir değildir.
Yani kuskus yemeye Marakeş'e mi gitmek lazım?
Marakeş'e gitmek lazım. Mesela İskenderiye, Kahire bunlar tarihte romantik çağrışımları olan yerlerdir. Bir hususiyeti vardır, bir kültürü vardır, bir yemek kültürü vardır, bir edebiyatı vardır. Edebiyata Şiraz, İran'da keza böyle. Ama dediğim gibi bunların sayısı dünyada çok azdır böyle şehirlerin sayısı.
Üzerine gizem eklenen şehirlerin
evet.
Ve tarihi özelliklerini koruyabilmiş olanların daha fazla anıldığını görüyoruz
evet,
galiba.
Evet, yani bu şimdiye kadar saydığımız şehirler de zaten tarihi hususiyetleri ön planda olan şehirler. Ve biraz da dediğiniz gibi tarihi bir mistizmi, bir esrarengiz havayı içinde barındıran şehirlerdir. Bunların tabii en önde gelenlerinden bir tanesi İstanbul'dur. Türkiye'den daha meşhurdur İstanbul. Yani bir insan Türk'üm, Türkiye'liyim dediği zaman göreceği alaka veya karşı tarafta uyandırdığı aksülemel reaksiyona bakın. Bir de İstanbulluyum, İstanbul'dan geldiğim zaman
Doğu'da
farklıdır.
Doğu'da ve Batı'da aynı mıdır aksiyona?
Her yerde öyledir. Ben Batı'da da, Doğu'da da bulundum. Türkiye'den geldim deyince çok fazla bir reaksiyon yok ama İstanbul dendiği zaman herkes...
Ayrıca isim olarak biliniyor
evet,
değil mi?
Biliniyor. İstanbul herkes tarafından hemen hemen biliniyor. Ben İstanbul'u bilmeyen kimseye rastlamadım şimdiye kadar. İstanbul mutlaka biliniyor. Tabii bunun bilinmesi gayet normal.
İstanbul olarak mı biliniyor?
İstanbul olarak biliniyor. Çünkü İstanbul çok eski bir şehir. Roma İmparatorluğu'nun başşehri. Bir kere tarihte Avrupa'nın en önde gelen medeniyeti Roma medeniyetidir. Roma medeniyetine uzun zaman başşehirlik yapmıştır Roma'dan sonra.
Hı hı.
Yani o imparatorluğa başşehirlik yapmıştır. Bu bakımdan bir kere Avrupalılar bilirler. Avrupa kültür tarihinde yeri vardır. Dünyanın en meşhur kanunlarından Corpus Juris Civilis Justinianus tarafından orada hazırlanmıştır ki Avrupa hukukunun neredeyse temelini teşkil eder. Sonra İstanbul
Hristiyanlar açısından
Hristiyanlar
da
İncil yani ilk Hristiyan hükümdar Konstantinos'un hüküm sürdüğü şehirdir. Hristiyanlığın ilk defa bir devlet dini olduğu yer diyebiliriz İstanbul'a. Çünkü Roma'da böyle değildir. İstanbul'da olmuştur bu. Roma devam etmiştir ama İstanbul esas imparatorun oturduğu yerdir. Sonra İstanbul kurulmadan önce de yani Konstantinos Roma İmparatoru İstanbul'u kuran. Ondan önce de burası küçük bir balıkçı kasabasıydı. Vizas isminde bir Yunanlı gemici tarafından kurulmuş. Yine hayat vardı. İşte şimdi bu Marmaray kazılarında bunlar çoğu ortaya çıktı. 8 bin, 10 bin yıl öncesine giden bir yaşama merkezi burası.
Bir liman üstelik yani.
Evet. Yani Avrupa'nın çok şehrinde 2000 sene önce hiç iskan yoktur. Pek çok şehrinde. Ama İstanbul'da 10 bin yıllık bir yaşama izi var ki bu daha da eskiye gider. Hı-hı. Yani kazdıkça siz
aşağı
indikçe çok daha eski yani binlerce, on binlerce sene önceye gitmek mümkündür. İstanbul'un böyle bir hususiyeti var. Başşehir olduktan sonra Konstantinos burada oturduktan sonra ve Roma İmparatorluğu'nun başyeri olduktan sonra apayrı bir imtiyaz kazanmış. İmparatorlar burada oturmuş. Hristiyanlık bakımından ciddi. İmparatorun annesi Helena, ilk Hristiyanlardandır, Teodosius'un annesi. Mukaddes topraklara gitmiş, Kudüs'e, oradaki mukaddes emanetleri İstanbul'a getirmiş. İstanbul havarilerden çoğunun kabrinin bulunduğu yerdir. Bugün Fatih Camii'nin olduğu yerde vaktiyle Havariyun Kilisesi vardı. Havariler Kilisesi. Yıkıldı zelzelede. Harabeleri üzerine Fatih Camii yapıldı. Çok kişi bunları bilmiyor. Yani bu eski kiliseleri Osmanlılar ele geçirdiler. Yıktı. Zapt ettiler, yıktılar, yerine cami yaptılar zannediyor. Değildir.
Ne zamana kadar ayaktaydı Havariyun Kilisesi?
Havariyun Kilisesi Latin istilasında harap oldu. Ondan sonra çeşitli depremlerle tamamen yıkıldı. Fatih İstanbul'u fethettiğinde faaliyette değildi. Evet, harabe halindeydi. Fatih buranın harabelerini kaldırdı. Altı dehlizlerle doludur. Bizans imparatorlarının ve din büyüklerinin, patriklerin ve havarilerin mezarları vardır altında. Ondan dolayı Havariyun Kilisesi adını almıştı. Hepsi değil, 12 havarinin tamamı orada değil ama ilk Hristiyan imparatorların ulaşabildiği cesetler buraya defnedilmiştir. Bu bakımdan aslında Müslümanlık bakımından da ehemmiyetlidir. Çünkü havariler İslam tarihinin de güzide şahsiyetleridir. Oraya Fatih Camii yapılmıştır. Yani bu bakımdan İstanbul'un Hristiyanlık tarihinde, dünya tarihinde, Roma tarihinde mühim bir yeri var.
O dehlizler tabii kullanılmıyor şu anda.
Hayır, hayır, oraya girilmek bile mümkün değil. Yani dışarıdan bir hafriyatla ancak girilebilir.
Peki girilse ne görülür acaba, ne bulunur?
Bilemiyorum, tabii girenleri görmedik.
Yani fakat bir mezarlık, bir bazilika mı vardır?
Orası
yoksa
bir nekropolis, yani bir ölüler şehridir. Anlatılanlara bakılırsa dehlizler de şimdi şöyle, katakomplar vardır Avrupa'da. İlk Hristiyanların mezarları, daha ziyade yer altında kendilerine sığınaklar yapmışlar. Öldükleri zaman da buraya gömülmüşlerdir. Bu katakompları Roma'da görmek mümkündür. Paris'te görmek mümkündür. Avrupa'nın çok yerinde bu katakomplar vardır. İlk Hristiyanların yaşadığı yerler ve mezarlar. Yani Avrupa şehirlerinin çoğunun şehrin altında mezarlar vardır. Bunlar tabii zamanla kimi kaybolmuş, kimi çökmüş, kimi başka mezarlıklara taşınmış. Çünkü bir takım farelere vesaire yol açtığı için. Bir kısmı da emniyeti ihlal ettiği için. Çünkü buralarda yollar var, kapatılmış. Ama İstanbul'da da bu dehlizler var. Bununla alakalı yakında çalışmalar falan da oldu ama tabii hepsini görmek mümkün değil. Bu dehlizlere Sultan Fatih Hamit zamanında girenler oldu. Sultan Fatih rüyada görülüyor. Onun kabri de oradadır malum. Hatta o da enteresandır. Sultan Fatih bazı tarihçiler tarafından 3. Roma İmparatorluğu'nun kurucusu olarak adlandırılır. İklimi Rum. Bak, iklimi Rum Anadolu demek ama yani Roma İmparatoru olarak görülür Fatih Sultan Mehmet ve Osmanlı padişahları.
Bazen İtalya'da bile böyle görenler
var. Şimdi bu ne derece doğrudur? Bazı tarihçilere göre doğrudur. Osmanlı Devleti Fatih'ten sonra artık İstanbul'u fethetmekle Roma İmparatorluğu'nun devamıdır. Ama buna 3. Roma, yani 1. Roma Roma'da kurulan, 2. Roma İstanbul'daki, 3. Roma diyenler var. Bazı tarihçiler ise yani bütün müesseseleri, hukuk sistemi, dünya görüşü, misyonu, vizyonu şimdiki tabirlerle farklı olan bir devlete 3. Roma denemeyeceğini, bunun İstanbul'a hakim olmasıyla Roma hükümdar olamayacağını söyleyenler de var. Bu ayrı bir meseledir ama ciddi, mühim bir meseledir. Fatih Sultan Mehmet'in kabrinin Roma imparatorlarının, patriklerin ve havarilerin kabirlerine bir yakın olması çok enteresandır. Padişah kabirleri, türbeleri ziyaret edenler bilirler. Girdiğiniz zaman o sandukanın içinde veya altında değildir. O binanın altında bir başka oda vardır. Bu odada o sandukanın tam altına gelen bir yere gömülür. Bu çok eski bir Türk ananesidir. Sadece Türkler de değil, Asya hükümdarlarının çoğunda direkt toprağa gömme değil, toprağın altındaki bir odaya tahnit ederek bırakma, yani tabutunu olduğu gibi koyma veya bir lahit içinde, Romalı, eski Yunan'da olduğu gibi mermer bir lahit içinde koyma, ölüyor.
Toprağa değmiyor mu? Yani?
Toprağa değmiyor, mermer lahitin içinde kalıyor. Veya eski Türklerde olduğu gibi cesedi tahnit edip tabut içinde toprağa gömme adeti vardır. Osmanlılar Selçuklulardan gelme bu ananeyi devam ettirmişlerdir. Osmanlı padişahlarının tamamı türbelerinin altındaki bir odada toprağın içinde tahnit edilmiş tabutlu bir şekilde gömülüdürler. Tahnit etmek demek vücudun çürümesini geciktirecek bir nevi mumyalama muamelesi demektir. Bu mumyalama eski Mısırların mumyalamasına benzemez. Eski Mısırlar ölünün bütün iç organlarını çıkarıyorlardı. Yani ölünün çürümesine ve bakteri üremesine sebep olacak organları çıkarıyorlardı. Kalan kısmı kurutuyorlardı ve samanla doldurup tekrar dikiyorlardı. Mısır ölülerinin mumyalanması bu şekildedir. Ancak eski Türklerdeki mumyalama böyle değildir. Eski Türklerde vücut hayattayken de öldükten sonra da mukaddes ve dokunulmazdır. İslamiyet'te de ölünün kemiklerini kırmak, dirinin kemiklerini kırmak gibidir. Dolayısıyla ölüye ancak diriyken ki hürmetin de gösterilmesi icap eder. Onun için ölüyü yıkarken ona iyi muamele etmek lazım. Tabuta koyarken iyi muamele etmek lazımdır. Kabrin üzerine basmak, mecburiyet olmadıkça oturmak, bunlar hoş görülmemiştir. Yani bu ölünün de bir şahsiyeti vardır. Onun korunması maksadına matuftur. İslamiyet bunu getirmiştir. Eski Türklerde de bu kaide var. Onun için cesedin mümkün mertebe tahrip edilmeden tahniti icap ediyor. Eski Türkler bununla alakalı bir formül bulmuşlar. Bu formülün tamamı bugün elimizde değil. Ama yakın zamana kadar bu bazı değişikliklere uğrayarak tatbik edilmiş. Bir takım bitkilerle vücudun rutubeti tamamen yok ediliyor. Vücut neşfediliyor. Yani kurutuluyor. Hafif de büzülüyor tabii böyle olunca. Vücutta rutubet kalmayınca onun çürümesi diye bir şey mevzu bahis olmuyor.
Ama bu bir zaman geçmesi anlamına geliyor.
Tabii
değil
uzun
mi?
Bir zaman sürüyor bu.
Yani aslında bir tören yapılıyorsa da belki de o törenle gömülmüyor mu ya da
tabii
sonra
tabii
mı yapılıyor?
Yok. Şimdi şöyle. Zaten herkese tahnit yapılmaz. Padişahlara yapılıyor, evet, ileri gelenlere ve diğer ki din büyüklerine yapılıyor. Onlara bile yapıldığını zannetmiyorum. Çünkü masraflı ve zahmetli bir iş. Tahnit bir şeref, haysiyet, bir yükseklik alametidir. Bir ameliye gerektiriyor. Onun için hemen zaten defin yapılmıyor. Zaten eskiden fücreten ölmelerde bir gün bekletmek adetti. Padişahların ölümünde zaten hemen gömmek mümkün olmadığı için çeşitli sebeplerle seferde ölüyor, uzak bir yerde ölüyor. Padişahlardan Edirne'de ölen var, Zigetvar'da ölen var, Gebze'de ölen var, Şarköy'de ölen var değil mi? Yavuz, bunların İstanbul'a getirmesi bir meseledir. Zaten zaman geçiyor. Ve işlerin ele alınması icap ediyor. Yeni padişahın tahta çıkması icap ediyor. Bütün bunların yapılabilmesi. O zaman zarfında da bunlar yapılıyor. Muamele zahmetli bir muamele, pahalı bir muamele. Ama ehliyle, uzun bir çalışmayla halletmek mümkün. Hallediliyor, ceset kurutuluyor ve ondan sonra defnediliyor. Cesedin geç çürümesi, şimdi diyeceksiniz bu İslamiyet uygun değil mi? İslamiyet uygundur. İslamiyet'te cesedin mümkün mertebe geç çürümesi eftaldir. Bunun için ceset
ama toprağa değmesi...
Toprağa değiyor. Tabutla da olsa değiyor. Bir miktar toprak konuyor içine. Yani zaten hükmen de olsa toprağa değiyor. Zaten normalde hiçbir ceset toprağa değmez. Kefen var. Yani tabutun kefenden farkı nedir? Tabutla gömülüyor. Şöyle var bir de.
Ama rutubette... hani bazı din İslamiyet'te başka dinleri taklit etmekse çok...
Değil ama burada şuna izin verilmiş. Eğer toprak rutubetli ise cesedi çabuk çürüteceği için İstanbul gibi kadın olsun erkek olsun tabutla gömülür. Toprak rutubetli olsun olmasın kadınlar her zaman tabutla gömülür. Yani vücut hatları gömülürken belli olmasın endişesiyle. Tabutla gömülüyor. Bu İslamiyet'e aykırı görülmemiş. Zaten tabutta çürüyor.
Evet.
Tabutta
o da,
çürüyor.
O da sonuçta tahtadan organik.
Tahtadan organik bir şey. Şimdi İslamiyet'te cesedin mümkün mertebe geç çürümesi. Bunlar tabii hoş şeyler değil ama hayatın bir gerçeği. Bir tarihin de çok sorulan suallerinden bir tanesi bu. İşte mesela ağzına su verilmez ölü yıkanırken. Çünkü ağzına su kalırsa rutubete sebep olur ve çürütür. Ondan sonra kafur yakılır. Bir takım çürümeyi geciktirici, çörek otu gibi bir takım otlar konur. Yani mümkün mertebe ceset çok derine konur. Su çıkmışsa başka bir yere konur. Yani cesedin çürümemesi için, geç çürümesi için mümkün mertebe tedbirler alınır. Dolayısıyla Osmanlı padişahlarının tahnit edilmesi, hanut denilen bir ottur bu. Hanut, tahnit, hanutlamak demek. Yani cesedi işte o rutubeti yok eden ot, o hanut nasıl yapılıyor ben bilmiyorum. Yani onu anlatan, tafsilatla anlatan kitaplar yok. Belki bilenler bilir. Cenazeyle meşgul olanlar belki bilir. Ve adli tıpla meşgul olanlar. Bununla tahnit ediliyor ve ondan sonra toprağa tabutla konuyor.
Fatih
Sultan Mehmet de böyle. Üstü bir oda, bir insanın girebileceği kadar bir oda. Odanın üzerinde tavan var. Tavanın üzerinde tam ölünün gömüldüğü yerin üzerinde bir sanduka var. Sandukanın üstünde tekrar bir oda. İşte türbe olarak ziyaret edilen yer burasıdır. Bu Atatürk de bu şekilde gömülmüştür.
Atatürk'ün bu konuda eleştiriler de... zaman zaman yapılıyor ama. Yani işte toprağa gömülmedi vesaire gibi bazı yerlerde.
Hayır efendim,
yerlerde...
toprağa gömüldü, ben gördüm yerini. Benim dayımın kızı orada restorasyon mimarıydı, o vesileyle gördüm. Şeyin altı, lahdin altında gene bir oda var, büyük bir oda var, aydınlık bir oda var. Orada tam lahdin altına gelen yer, her taraf mermer, lahdin altına gelen yer toprak. Ceset tabut içinde toprağa gömülmüş, toprağın içindedir.
Yine bu işlemler yapılarak
tabii,
mı?
Tabii tabii aynı şekilde, o tahnit edilmiştir. Çünkü Atatürk'ün cesedi uzun zaman Etnografya Müzesi'nde kaldı. 15 sene Etnografya Müzesi'nde kaldı. 38'den 53'e kadar. 53 senesinde Anıtkabir'in inşaatı bitti. 15 sene sürdü Anıtkabir'in inşaatı. Oraya nakledildi. 15 sene içinde orada bir tabutun içinde tahnit edilmiş bir şekilde kaldı.
Bozulma Etnografya Müzesi'nin olmuyor.
Bozulma olmadı.
Peki bu kadar uzun süre bekletilmesi?
Dinen uygun değildir. Yani cesedin bu kadar uzun bekletmesi dinen uygun değildir. Çünkü cesedin mümkün mertebe çabuk toprağa defnedilmesi icap eder. Birkaç sebebi var. Birincisi din böyle emrediyor. Hı. Hazreti Peygamber ölülerinizi bir an evvel defnedin. Hatta meşhur hadistir. İşte geciktirilmeyecek şeyler var. Nedir o? Hazır cenaze geciktirilmez. Kızın dengi çıkınca evlendirilmesi geciktirilmez. Bir günah işleyince tövbe etmek geciktirilmez. Misafirin önüne sofra geciktirilmez. Çünkü misafir yoldan gelmiş. Hı hı. Bir de vakit girince namaz geciktirilmez. Bu beş şey geciktirilmez. Burada sayılıyor. Ama işte müsaade edilmiş füceten, yani birden ölenlerin, çünkü kalbi tekrar çalışabiliyor. Bunun çok örnekleri vardır. Bir gün bekletilmesine müsaade edilmiştir. Ölümü iyice tahakkuk etsin diye. Bir bu var. İkinci sebep, ölü beklediği zaman her zaman müsait ortam ve imkanlar olmaz. Ölü kokmaya başlayabilir, cesedinde çürümeli olur. İnsanlar bunu mevzubahis ederler, dedikodu ederler ve ölünün manevi şahsiyetine hakaret ederler. Bu da hoş bir şey değildir. Onun için ölünün bir an evvel toprağa sevk edilmesi dinen matlup ve makbuldür. Hatta kabrin bir mecburiyet olmadıkça açılması da caiz değildir. Çünkü insanların orada ne göreceği belli değildir. O göreceğini sağda solda anlatacaktır. İnsanlar böyle şeylere çok ehemmiyet verirler. Halbuki bunlar tamamen insani şeylerdir. Yani bir ölünün kokması onun kötü birisi olduğunu göstermez.
Evet, bazen buradan simgeler çıkartabiliyorlar.
Bir ölünün mesela ölürken çok sıkıntı çekmesi onun kötü birisi olduğu manasına gelmez. Yani çok acı çekmesi, çok ağır hastalıklar geçirmesi onun kötü olduğuna delalet etmez.
Ettiğinin karşılığını buldu. Gibi.
Veya füceten ölmesi onun çok iyi bir insan olduğu manasına gelmez. Ama basit insanlar umumiyetle bu gibi şeylerden çok derin manalar çıkardığı için İslamiyet ölünün bir an evvel defnedilmesini istiyor. Şimdi bu Fatih Sultan Mehmet dediğim gibi tahnit edilmiş bir şekilde odanın altında yatıyor. Rüyaya geliyor Hazreti Sultan Hamit'in. Kabrimi su bastı, beni kurtar. Ertesi gün acaba bu rüya gerçek mi değil mi düşün. Bir kere daha görüyor rüyayı. Ondan sonra itimat ettiği şahıslardan bir heyet kurarak Fatih Sultan Mehmet'in kabrine indiriyor. Su basmış olabilir, İstanbul burası. Ve zaten Fatih Camii'nin olduğu yer çok gevşek bir arazidir. Fatih Camii defalarca yıkıldı.
Evet.
Tekrar yapıldı. Hı hı. Mesela Süleymaniye öyle değil. Tedbir alınmış onun için. Ama orası öyle değil. Bayezid, Fatih kısmı İstanbul'un sallanan yeridir.
Devamını reklamlardan sonra değerlendirelim. Bakalım bu rüya iki gece üst üste görüldükten sonra gerçekleşenlerde, özellikle kabri değil ama belki altına indiklerinde, evet, ne gördüler? O dehlizlerde nasıl bir araştırma yapıldı? Hepsini konuşacağız, paylaşacağız. Profesör Doktor Ekrem Buğra ikinci ile sohbetimiz devam ediyor. Yarım kaldı. Biraz, evet, da istedim ki dinleyicilerimiz şöyle şimdi anlattıklarımızı bir toparlasınlar. Çünkü daha önce konuştuğumuz konulardan değil bunlar. İlk defa çoğunu konuşuyoruz.
Evet. Şimdi efendim Fatih Sultan Mehmet Sultan Hamit'e rüyada görülüyor ki böyle böyle benim kabrimi su bastı, gel beni kurtar. Burada ayrı hikayeler çok anlatılır. Bilhassa din büyükleri tarafından işte kabrimin üzerine çöplük yaptılar, kabrimi kaybettiler gibi ve bu rüyalar neticesinde bir takım gerçek kabirlerin bulunduğu vakidir.
Eyüp Sultan Hazretleri'nin mezarında.
Eyüp Sultan'ın bulunuşu keza bu bir rüya vesilesi olmuş. Hatta Eyüp Sultan'da birisi bana anlattı. Yaşadığımız evin yanında dedi bir hazire var dedi. Küçük bir mezarlık var. Rüyama bir kadıncağız girdi dedi. Bana İncil'e Ayşe Hanım derler. Ben filanca kabristanda yatıyorum. Kabrimin taşı kırık. Önünden gelip geçiyorsunuz da yapmıyorsunuz. Bir uyandım dedi. Gittim baktım hakikaten bir kabir var. Hanım taşı Ayşe Hanım. Kabir kırılmış. Hemen alçı aldım. Kabri dedi tamir ettim. Taşı düzelttim. Kırık yeri yapıştırdım. Ben aradım buldum bu kabri. Hakikaten alçı izi duruyor efendim. Bu 60-70 sene önce olmuş bir hadiseyi anlatmıştı bana yaşlı birisi. O da vefat etti. Kabri buldum. Enteresan. Yani ölüler İslam inancına göre ruhlar bedenden ayrılırlar. ve istedikleri yerde gezerler. Hele bunlar kurtulmuş ruhlarsa, yani başı belada olmayan ruhlarsa, kabir azabı falan da yoktur. Bunlar gezerler ve hem mezarlarıyla irtibat halindedirler. Bunu tabii filmlerdeki ruhlar gibi düşünmeyin siz, insanlara kötülük yapan. Sevdiklerini ziyaret ederler. Gezip tozdukları,
her şeyden haberdar yaşadıkları, mıdırlar?
Latif varlıklar oldukları için bunlar haberdar olabilirler. Ailelerine giderler, evlere giderler, çocuklarını takip ederler. Eski iş yerleri, tarlaları, bahçeleri. Bir müddet sonra artık nasıl ki bir şehirde yaşarsınız, doğar büyürsünüz, sonra oradan göçersiniz. Oraya döndüğünüzde önce bir heyecanlanırsınız, sonra bakarsınız ki orada artık sizinle alakalı bir şey kalmamış. Çok şey değişmiş, evler yıkılmış, insanlar, ve orası sizin için artık bir daha gidilecek bir yer olmaktan çıkar. Ruh da bir müddet sonra artık dünya ile alakasını zayıflatır. Kabrine birisi geldiği zaman, onu sevenlerden, tanıyanlardan, ruh hemen haberdar olur. Çünkü ruhla beden arası bir münasebet vardır. Oraya gelir. Kabre bu kadar kıymet verilmesi, kabrin kaybolmaması, bu sebebi budur. Orada yatan ölü zaten çürüp yok olacak.
İsmi anılınca o, evet, yere gelir.
Gelir, gelir, duyar, haber verilir ona. Bu imkan verilmiş, oraya gelir. Bundan haberdar olur. Bir insan ölüsüne bir şey bağışladığı zaman, bir hayır hasenat yaptığı zaman, bu bir
dua
olur, Kur'an-ı Kerim olur veya bir yemek olur, bir fakire sadaka olur, her şey olabilir. Sevabını ona hediye ettiği zaman, bu ona gider, filanca yakının, dostun, oğlun, kızın sana bunu hediye gönderdi diye ruh sevinir. Başka zaten sevinme
sıkıntısı,
şey yoktur. Sıkıntısı hafifler. Yani sıkıntı şundan olur. Yani anılmaması, ona hayır hasenat gönderilmemesinden sıkıntısı olur. Bunları görür. Çoluk çocuğunun nahoş hareketleri ona sıkıntı verir belki. Bunun için bir sıkıntısı olmaz. Çünkü artık dünya sıkıntılarından kurtulmuştur. İşte ruh bu şekilde rüyalara da girebilir. Rüyalar vasıtasıyla. Hı-hı. Çünkü rüya bir hayal değildir. İnsanın bir başka alemde gördüğü gerçekliklerdir. Ve bu şekilde pek çok rüya anlatılır. Bunların aşırı duygusallık veya hezeyan olduğunu söylemek mümkün değildir. Bunların çoğunun gerçeklik payı vardır. Bu Sultan Fatih'in rüyası da böyle bir rüyadır. Bir heyet vazifelendiriyor Sultan Hamid. Bu tarih mecmuasında neşredilmiş bir hadisedir. Bir şaiya değil. Heyet yemin ettiriliyor kimseye anlatmamak üzere. Ve kabre iniyorlar. Kabri teftiş ediyorlar. Kabirde su yok. Fakat kabrin bir köşesine su geçmiş. Rutubet almış. Hı. Yani muhtemelen uzun zaman geçse o rutubet muhtemelen kabre sirayet edecektir. Toprak çekecektir. Yine bu cesede zarar verecektir. Sultan Fatih'in sıradan bir insan olmadığını da buradan anlamak lazım. Başka bir hikaye de var. Onu da hatırlamak gerekirse anlatayım. Sultan Mecid zamanında gene bir rüyayı görülmüş Sultan Fatih. Amiş Efendi tarafından anlatılıyor. Kabir, neyse, bu gereken şeyler yapılıyor. Güzel. Kabrin dışındaki rutubet tespit ediliyor. İşte bu gideriliyor. Ve kabrin pek çok dehlizlere açıldığı görülüyor. Yani kabrin bu odasının,
bu oda oluşturulurken,
Görülmüş bunlar, biliniyor. Hı-hı. Başka, çünkü dehlizler olmaz zaten, içeri girmek çıkmak zordur. Hı-hı. Belli bir dehlizden giriyor ama o dehlizin devamı da var başka yerlere. Ve bu dehlizlerde gezdiklerinden bahsetmiyor ama bu dehlizleri gördüklerini, bu şeye katılan, hafriyata katılan heyet yıllar sonra, yani 50'li yıllarda, artık bu hatıra bizimle beraber kaybolmasın çünkü bize Sultan Hamid yemin ettirdi kimseye anlatmayacağımız diye, anlattılar. Ve orada gelip Sultan Hamid'e rapor verdiler. Raporda bu anlattığımı anlattıktan sonra Sultan Fatih'in sandukasının açıldığını, kabre defnedilmiş tabutun açıldığını, Sultan Fatih'in cesedinin konulduğu gibi aynen mevcut olduğunu, ancak üzerindeki kefenin sarardığını ve yüzünün bal mumu gibi sarı ile beyaz arasında bir renk aldığını bizzat müşahede ettiklerini, burnuyla, sakalıyla, gözüyle Sultan Hamid'e anlatıyorlar. O heyet girmişken bu fırsatını değerlendiriyor.
Sanki bir zaman makinesi gibi.
Evet, çok enteresan. Şu var, tabii cesedin çürümemesi fiziki olarak fiilen mümkündür. Bunun çok çeşitli sebepleri var. Manevi olarak anlatılan, kimsenin hakkını yememiş, kimsenin canını yakmamış olan kimseler öldüğü zaman çürümezler. Bunların başında peygamberler geliyor. Ama onun dışındaki herkesin çürümesi mümkündür. Peki buna rağmen çürümemişse bir insan, bunun da oranın toprak hususiyetleriyle izahı mümkündür. Bir toprak eğer kirli ise, rutubet geçirmiyorsa, o toprağa gömülen ölünün uzun zaman çürümeden orada kaldığı vakidir. Ama öyle değilse, oraya konan ölünün eserinin bile bulunmadığı vakidir. Mesela Edirne Kapı Kabristanı nakledilirken pek çok ölülerden eser bile kalmamıştı. Kabir taşınırken açtılar, metrelerce indiler, kemik dahi kalmamıştı. Hı. Çürümüş. Çok. Ama öyle ölüler çıktı ki belli yerlerinde toprağın hususiyetinden veya başka manevi sebeplerden ceset hiç çürümemiş. Aynen, tabii ufak tefek renk farklılıklarıyla duruyor. Bu mümkündür. Cesedin çürümemesi zaten mümkündür. Eğer ceset tahnit edilmişse bu cesedin çürümesini ve yok olmasını zaten oldukça geciktiriyor. Bir başka hoş bir şey anlatırlar. Amiş Efendi, meşhur Fatih Türbedarı, bir gün türbeyi süpürürken Fatih Sultan Mehmet'in kabrinin kanımı aşeriyormuş. Hamile kadınlar aşererler malum. Olmadık bir zamanda çilek istemiş. Turfanda çilek zamanı. O da çok pahalı. Eskiden şimdiki gibi kışın ortasında çilek, domates yenmezdi. Kış meyveleri kışın, yaz meyveleri yazın, baharın yenirdi. Mümkün değildi. Turfanda meyve vardı, ilk çıkan meyve. Çok pahalı olurdu yeni geldiği için. Sera zaten bilinmeyen bir şeydi. Kadıncağızın canı çilek istiyor. Çilek, mahiyoş kadını bile mahiyoş şey ister. O da bakıyor, arıyor, buluyor ama çok pahalı. Alması mümkün değil. Turfanda meyve. Ne yapacağım diye düşünürken türbeyi süpürüyor. Fatih Sultan Mehmet'in türbesinin karşısına geçiyor. Diyor ki, yazıklar olsun sana diyor. Sen bir cihan padişahı olasın da senin türbedarın hanımı aşerdiği için, zevk için değil. Hanımı aşerdiği için bir avuç çilek alamasın diyor. Türbeyi süpürüyor, evine gidiyor. Gece kapıyı çalıyorlar. Sabah erken iki tane jandarma. Sizi saraydan istediler diyor. Eyvah, acaba ben ne yaptım diyor. Ne kusur işledim. Acaba birisi bana iftira mı attı. Bir şey mi oldu. Neyse, padişahın huzuruna çıkartıyorlar. Padişah Sultan Abdülmecit. Sultan Abdülmecit diyor ki, kusura bakmayın diyor, sizi buraya kadar yorduk. Nasılsınız, iyi misiniz falan. Kibar bir padişah zaten. Diyor, efendim böyle böyle, ben bugün rüyamda Ceddim Sultan Fatih'i gördüm. Sen nasıl padişahsın? Benim türbedarımın hanımı hamiledir. Canı çilek istiyor. Benim türbedarım alamıyor. Diye beni azarladı.
Eyvah.
Ben bundan dolayı kan ter içinde uyandım. Şimdi şu parayı alın. Ne lazımsa tedarik edin. Ve lütfen bundan sonra beni dedeme şikayet etmeyin. Doğrudan bana gelin.
Bir
diyor.
Sıkıntınız olursa bana gelin.
Hayır, Amiş Efendi anlatıyor bunu. Yani böyle kabir ehlinin manevi halleri vardır. Bunun imkanı mümkün değildir. Hazreti inkarı mümkün değil. Hazreti Peygamber diyor, işlerinizde muhayyer kaldığınız zaman, şaşırdığınız zaman, izâ tahayyertün fil umur feste enimin ehlil kubur. Kabir ehlinden yardım isteyiniz. Gidin kabrin ehline. Deyin ki, yani ben nasıl davranayım, ne yapayım? Dua edin. Cenab-ı Hak orada inşallah Allah'ın sevdiği bir kul vardır. Onun bu konuşmaları ona işitir. O sizin duanıza amin der. Sizin işleriniz olur. Allah'ın da sevgili kulu olduğu için sizin duanız kabul olmaz ama onun da az kabul
burada
olur.
İşte aslında bizim sürekli türbe ziyaretlerimizin ya da işte belli başlı yerlere gitmemizin belki sebebi de ortaya çıkıyor.
Evet efendim, türbe ziyaretleri çok yanlış anlaşılan ve çok yanlış anlatılan bir şeydir. Yani burada bir kimsenin türbeyi ziyaret etmesi iki türlüdür. Bu kabirde yatan zata mutlaka faydası vardır. O okuduklarının, Fatiha okuyor, Kur'an-ı Kerim okuyor, elbette faydası var. Ama kabirde yatan eğer manevi derecesi yüksek bir kimse ise başında dua eden kimsenin duasına amin der. Allah'ın bir işi var. İstese sizin duanızı kabul eder ama etmiyor. İstese anne babası çocuk yaratır. Dilese bulutsuz yağmur indirir. Bu Allah'ın kudretine aykırı değil ama Allah bulutsuz yağmur yağdırmıyor. Allah anne babası çocuk yaratmıyor. Nadiren var tabii. Bu işleri de buna bağlamış. Yani siz kabirleri ziyaret edeceksiniz. Kabirde dua edeceksiniz. Kabirdekinden istemeyeceksiniz. Allah'tan isteyeceksiniz. Kabirdeki de sizin duanıza amin diyecek. Allah onu sevdiği için, sizi sevdiği için değil. Onu sevdiği için duanızı kabul edecek. Dolayısıyla o kabri ziyaret, ki bu hayırlı bir iştir, sebep olacak. Böylece insanlar bu sebebe yapışmak vesilesiyle kabirdekilerin de istifadesi olacak.
Çok teşekkür
ederim. Ben teşekkür ederim.
Tekrar görüşmek üzere.
Ben yıpranmış sokaklar ortasında avare, sen kırgın bir ülkenin Süreyya'sı, Gülnare. Onçalı Navroz gelir, bir de siyah ve sarı. dalgalanır göklerde bir kuşun kanatları. Her name dudağında çarpılmış bir karanfil. Sana tutkun atlılar, şimdi yorgun ve sefil. Göğsünde kıskandığım bir rüyadır kırmızı. Neredesin ey masallar ülkesinin son kızı? Dokunmuyorsa kalem o masum kitabeye, ay ışığı düşer mi kanlı bir harabeye? Sensiz çöl, ıssızlığın kahrıyla zehirlendi. Yalnız bulutlar değil, vahalar da kirlendi. Mahşeri bir serabın ardından yürüyorum. Gözlerini kaybeden bir kervan görüyorum. Geride okunmayan silik izler kalıyor. Kaktüs hala toprağı uykuda yakalıyor. Tarihin her sayfası soluyor pare pare. Kara sevda burcunu yıkıyorsun gülnare. Azerbaycan ufkunda bir divanedir gönül. Böylesine tarumar olmadı belki de gül. Toprak bir bakışınla kızıl renge büründü. Yıldızlar ülfet için gündüz vakti göründü. Gözlerin binlerce yıl ötesinden yadigar. Neredesin ey Bakü'den, Gence'den sen rüzgar? Yaldızlı perçemlerin ıslandıkça uzuyor. Yalnızlık damla damla şakağından sızıyor. Bazen öfke kavgayı sevenlerin ardında. Mali hülya ve hüzün, bazen korku ve sevda. Yalnız senin kokun var. Bazen uzaktan uzağa, bazen yakın bir duvar. Karanlığa mahkumdur gökte sensiz sitare. Ruhumu zevalinle buluşturma gülnare. Soluğun abı hayat mıdır, filizlendi kül. Siyah bir lale gibi aynaya düştü kâkül. Kırdın yüreğimdeki saatin akrebini. Kuruttun düşlerimin hayal mürekkebini. Hangi ırmağa baksam akıyorsun derinden. Hasar acılarınla ağlıyor kederinden. Kuduran bir denizde benziyorum şikare. Görebilseydi seni ejderhalar gülnare. Gözlerinden fışkıran yanar dağlar sönerdi. O ısırgan bakışlar bal mumuna dönerdi. Oysa şimdi su sarhoş, balıklar geldi dile. Dalgalar son bir umut vuruyorlar sahile. Nahçıvan, hasretinle alevlenen bir çera. Seninle firarını unutuyor Karabağ. Göğsünde kıskandığım bir rüyadır kırmızı. Neredesin ey masallar ülkesinin son kızı? Bırakıp gittin beni umarsız bir efkare. Haber gönder, neredesin ey gülnare?